Ayrım 6.
Jenny anılara bayılırdı. Tek tük var dedi Paul. Çok çalışkan, yaşlı, sevimli bir çiftçi vardı. Zaman zaman ben de onunla tarlada çalışırdım. Ağzından hiç düşmeyen bir piposu vardı. Genellikle piposunun içine tütün koymazdı. Tarlada çalışmaktan nefret ederdim. Sıcak ve kuru bir hava olurdu. Bütün gün yaşlı adamı seyrederdim. Sık sık piposunun içine tükürür, tükürüğü piponun içinden geçtikten sonra ucunda sallanır dururdu. Tükürüğü ne zaman yere düşecek diye kendi kendime bahse girer ve hep kaybederdim. Tükürüğün yere düşüşünü nedense hiç yakalayamazdım. Başımı şöyle bir başka yana çevirecek olsam, bir de bakardım tükürük düşmüş. Biraz sonra piponun ucunda yeni bir tükürük balonu meydana gelmeye başlardı. Paul için için güldü ve başını salladı. Jenny, Paul konuşmasına son verebilir diye hareket etmeye bile korkuyordu. Bir de çok güzel bir köpeğimiz vardı, diye sözlerine devam etti Paul. Şimdi çok yumuşak ve kısık bir sesle konuşuyordu. Fısıltıya benzer bu sesi Jenny ilk kez duyuyordu. Annem bana doğayı sevmeyi öğretmişti. Öğretebildiği tek şey de bu oldu galiba. Evimizin önünde koca bir bahçe uzanırdı. Datsy adındaki köpeğimiz bu bahçede tavşan avlardı. Ancak çalı çırpılardan tavşanların nerede gizlendiklerini göremediğinden önce havaya sıçrar, hızla çevresine bakınır, sonra yere düşer düşmez koşa koşa tavşanlara giderdi. Bütün bunlar çok güzel şeylerdi ama Datsy hiç tavşan yakalayamazdı. Jenny yüksek sesle güldü. Paul şaşkınlık içinde ona baktı. ''Gördün mü, sen de sözünden döndün.'' dedi Jenny, hala gülüyordu. ''Ya öyle mi?'' Jenny, Paul'ün taklidini yaparak sesini kalınlaştırdı. ''Geçmişinle ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorum bebeğim.'' dedi. Paul sırtüstü dönüp buz gibi bakışlarla Jenny'yi süzdü. Jenny gülmeyi kesti. ''Yoksa söylediklerimin gerçek olduğunu mu sandın?'' diye sordu Paul. Jenny'nin cevap vermediğini, sustuğunu görünce ''Belki gerçekti, belki değildi.'' dedi. Bütün bu son sözlerine rağmen Jenny, Paul'ün her nasılsa biraz daha insancıl olmaya başladığını hissetti. Günün üçüncü seks oyununu Jenny başlattı. Oyun oynayan küçük bir kız çocuğu gibi. ''Ben kırmızı şapkalı kız, sen de kurtsun.'' dedi. Paul boğazının derinliklerinden ulumaya başladı. Jenny, Paul'ün dudaklarını eliyle kapayarak onu susturdu. Öbür eliyle de Paul'ü okşamaya başladı. ''Neden bu kadar güçlü kolların var?'' diye sordu. Paul, Jenny'nin oyununa katılmaya karar verdi. Ancak oyunu kendi çıkarı için ve kendi kara mizahıyla oynayacaktı. Zaten şimdiye dek ona karşı yeterince zayıflık göstermişti. ''Seni daha iyi sıkıp soluğunu kesmek için.'' dedi. Jenny, Paul'ün ellerine baktı. ''Neden bu kadar uzun tırnakların var?'' ''Seni daha iyi tırmıklamak için.'' ''Neden bu kadar gür kılların var?'' ''Bitlerine daha iyi yuva yapabilmek için.'' Jenny eğilip Paul'ü dudaklarından öptü. Ne kadar da büyük dilim varmış. Jenny'nin elleri Paul'ün bedeninde gezindi ve sordu. Ya bu ne işe yarar? Bu seni mutlu kılmaya yarar, dedi Paul. Ne gülünç, dedi Jenny. Hani çocuklar annecilik babacılık oynarlar ya, biz de onlara benziyoruz. Kendimi burada yeniden çocuk gibi hissediyorum. Çocukken eğlenir miydin, diye dalgınlıkla sordu Paul. Üzerinde gezinen Jenny'nin eli önce kendisine sunulmuş bir armağan, sonra da bütün duygularını harekete geçiren bir kamçı gibiydi. ''Bildiğim en harika şey çocukluğumdu,'' dedi Jenny. Villanın gerçeklerinden uzak, bu küçük odada Jenny yeniden çocukluk anılarını kutsallaştırabiliyordu. Paul bu cevabı bekliyordu. Bu nedenle Jenny'nin anılarını yıkmaya, bozmaya karar verdi. Bunu yavaş yavaş ortada esen duygusal havayı bozmadan yapacaktı. Bir şeker veya çikolata parçası için kendini satmak, kaba kuvvete veya disipline saygı duymaya zorlanmak gerçekten güzel şeylerdir, dedi Paul alay ederek. Ben öyle değilim ki. Ya, gerçekten değil miydin? Hayır, ben şiirler yazardım, koca koca kuleleri olan şatolar, saraylar çizerdim. Ya seksle ilgili düşüncelerin? Hayır, seks yoktu. Paul, Jenny'ye inanırmış gibi göründü. Öyleyse öğretmenine aşıktın desene. ''Öğretmenim kadındı.'' dedi Jenny. ''Öyleyse lezbiyendi.'' ''Aa, nasıl bildin?'' Paul'un bu ön yargısı Jenny'yi hem kızdırmış hem de şaşırtmıştı. Öğretmeni Matmazel Sauvage'i hatırlıyordu. Sonradan gönüllerini alsın diye kızları azarlamayı adet edinmişti. ''Bu dünyada her şey bunca bayağı ve alçak mı?'' diye düşündü Jenny. ''Genellikle hep öyledir, bilmeyen yoktur.'' dedi Paul. ''Her neyse, sonra devam et.'' ''İlk aşkım kuzenim Paul'dü,'' dedi Jenny. İsim Paul'ün canını sıkmıştı. Ancak herhangi başka bir isim de canını sıkacaktı. Bana isimlerden söz etmeye kalkarsam hasta olacağım. Bana gerçeği söyleyip söylememen hiç önemli değil. Yalnız isimler yumurtlama yeter dedi. Jenny özür diledi. Konuşmayı sürdürmekte isteksizdi. Paul Jenny'nin alındığını hissetti. Derhal saldırıya geçti. Evet hadi devam et, gerçeği anlat dedi. 13 yaşındaydım. Kuzenim çok ince, zayıf, esmer bir oğlandı. Onu gözümün önünde canlandırabiliyorum. Kocaman bir burnu vardı. Aramızdaki ilişki çok romantikti. Onu ilk piyano çalarken gördüğümde aşık oldum. İlk becerdiğinde aşık oldun demek istiyorsun, dedi Paul. Bir yandan da elleriyle Jenny'nin bacaklarında piyano çalarmış gibi yapmaya başladı. Çok usta bir sanatçıydı. Harika çocuklardan biriydi. İki elle birden çalardı. Zaten başlangıçta tek elle güç olur, diye atıldı Paul. Yaz günleri hava çok sıcak olunca, iyi bir başlangıç. Sonra? Öğleden sonraları bütün büyükler dinlenmek üzere odalarına çekilince, fırsat bu fırsat, sen de çocuğun üzerine atlardın. Sen delisin, diye bağırdı Jenny. Peki öyleyse, diye düzeltmeye çalıştı Paul. Önce o seni okşamaya başlardı. Asla, asla böyle bir şeye izin vermezdim. Paul, Jenny'deki gerilimi, kendi kendine olan kararsızlığını ve içindeki çelişkiyi hissedebiliyordu. Jenny bir şeyler itiraf etmek istiyor ama yine de çekiniyordu. Paul, yalancı, yalancı, sana kimse inanmaz diye şarkı söyleyerek onu zorlamaya başladı. Yalancısın işte, yalancısın. Yani sana hiç dokunmadı mı demek istiyorsun? Gözlerimin içine bak ve bana bir kez bile dokunmadı de. Hadi ne duruyorsun, söyle bakalım. Jenny Paul'den biraz uzaklaştı ve kendi bedenine baktı. Tüm bedeni ne kadar gelişmiş, ne kadar ağırlaşmıştı. Kendini çok yaşlı hissediyordu şimdi. O hatırladığı günler çok gerilerde, çok uzaklarda kalmıştı. Artık o günleri hatırlamak istemiyordu. Ama Paul yakasını bırakmıyor, bu düşünceleri kafasından çıkarıp atmasına engel oluyordu. Haklısın dedi Jenny sonunda. Evet, bana dokundu, beni okşadı. Ama onun okşayış şekli... Paul gözlerini Jenny'den ayırmıyordu. Evet, onun okşayış şekli, dedi alayla. Anlat bakalım, bu işi nasıl yapardı? Evet, arkasında iki ağaç vardı. Ceviz ağacı ve çınar ağacı. Ben çınarın, o da ceviz ağacının altına otururduk. Bir, iki, üç diye sayar, sonra kendi kendimizi okşardık. Jenny birden başını kaldırdı ve Paul'ün başka yanlara baktığını gördü. Neden beni dinlemiyorsun, diye sordu. Paul cevap vermedi. Jenny'nin tüm saflığının, çocukluğunun bile seks dolu olduğunu artık biliyordu. Bütün bu itirafları Paul'ün zaferiydi. Ancak Paul bunlarla henüz yetinmemişti. Birden hiç duymaya alışık olmadıkları bir ses ikisini de irkiltti. Kapı çalmıştı. Dışarıdan monoton bir erkek sesi duyuldu. İncil satıyorum, kesilmemiş tam metin, özel baskı İncil satıyorum. Odanın büyüleyici havasını bozan bu sese Paul çok sinirlendi. Kızgınlıktan deliye dönmüştü. Birden kapıya doğru atıldı. Jenny önüne geçip kollarından yakalayarak onu durdurmaya çalıştı. ''Hani bir anlaşma yapmıştık?'' diye fısıldadı. ''Bizi kimse, hiç kimse bir arada görmeyecekti. Bana istediğini yapabilir, hatta beni öldürebilirsin de ama yine de bunu kimse bilmemeli. İncil satan adam bile.'' Paul'ün elleri Jenny'nin boğazına yapışmıştı. Jenny'nin dimdik göğüsleri Paul'ün kollarına değiyordu. ''Gerçek İncil'i satıyorum. İmana, Tanrı'ya kapılarınızı kapamayın.'' diye adam hala bağırıyordu. Paul daha satıcıyı görmeden ondan nefret ediyordu. ''Seni imanı tüm domuz seni.'' diye mırıldandı. Onları tedirgin ettiği için adamı cezalandırmak istiyordu. Ama Jenny ona engel oluyordu. Paul Jenny'nin boğazını sıkmaya başladı. ''Haklısın.'' dedi. ''Seni öldürebilirim ve kimse bilemez. Ne kapıdaki satıcı ne de aşağıdaki kör kapıcı.'' ''Üstelik öldürmek için bir nedenin de yok.'' diye mırıldandı Jenny. Elleriyle Paul'ün bileklerine sarıldı. Paul'ün bilekleri gerilmiş taş gibiydi. Bundan iyi bir cinayet olamaz. Paul parmaklarını biraz daha sıktı. Jenny'nin boynunda damarların attığını duyuyordu. Bu damarlar güçlü parmaklarına karşı koyamayacaktı. Jenny'nin bayatlamış olağan adi anılarına son vermek ne kadar kolay olacaktı. Böylelikle kendi içinde duyduğu bu anıları öğrenme isteği de kaybolacaktı. Beden denilen şey, bu et parçası bir kere mahvedildi mi ölüden farksız olurdu. Jenny'ninki, Rosa'nınki, kendininki bile. Jenny geçmişiyle ilgili bazı şeyler almıştı ağzından. Böylelikle nefretinin, kininin, şiddetinin temeli olan zayıflığını görmüştü. Oysa Paul zayıflığını, güçsüzlüğünü kimseye göstermemişti bugüne dek. Bundan sonra da göstermemeliydi. Bu nedenle birisinin acı çekmesi gerekiyordu. Bu kimse kapıdaki satıcı değilse Jenny olabilirdi. Çünkü şu anda elinin altında başka biri yoktu. Birden Paul ellerini çözdü. Jenny boynunu ovuşturarak şiltenin üzerine düştü. Derin derin soluyordu. Paul'ün kendisini sadece korkutmak mı istediğini düşünüyordu. İncil satan adamın kapıdan uzaklaşan ayak seslerini duydular. ''Bedenini okşarken bir şeyler duyduğunu söyledin.'' diye söze başladı Paul. ''İlk kez ne zaman duydun bu duyguları? Kaç yaşındaydın?'' diye sordu. ''İlk kez mi?'' diyerek hatırlamaya çalıştı Jenny. Paul yeniden konuşmaya başlayınca rahatlamış, biraz da sevinmişti. Karşısındaki ne kadar güç anlaşılır bir insandı ve ne kadar da yalnızdı. Pencerenin önünde sırtı gerilmiş, her an bir saldırı beklermişçesine duruyordu. Dışarıdaki ıslak Paris günü kadar karamsar ve yalnızdı. Jenny anlatmaya başladı. ''Bir gün okula çok geç kalmıştım. Derse yetişebilmek için koşmaya başladım ve bir şeyler duymaya başladım. Koştukça bu duygu çoğaldı. Daha hızlı, daha hızlı koştum. O duyguyu daha çok, daha çok duydum. İki gün sonra yeniden koşmayı denedim ama aynı şey olmadı.'' Paul hala arkası Jenny'ye dönük, pencerenin önünde duruyordu. Dönüp Jenny'ye bakmadı bile. Jenny yüzü koyun yatmaya devam ediyordu. Tom'la bile paylaşmayı düşünemediği bunca özel şeyleri Paul'a anlatmasına kendi de şaşıyordu. ''Neden beni dinlemiyorsun?'' diye sordu Jenny. Paul hiç cevap vermeden yandaki odaya geçti. Kendini bomboş bir kütük gibi hissediyordu. Bir iskemleye çöküp kapıdan Jenny'yi seyretmeye başladı. Jenny tek başına yattığı şiltede duygulanmaya başlıyordu. Paul'ün yanına gelmesini istiyor ancak bunu ona söylemeye cesaret edemiyordu. ''Biliyor musun?'' dedi Jenny Paul'e bakarak. ''Seninle konuşmak duvarla konuşmaktan farksız.'' Yattığı yerde giderek heyecanlanıyor, Paul'ü daha çok, daha çok istiyordu. ''Yalnızlığın üzerime koskoca bir ağırlık gibi çöküyor.'' dedi Jenny. ''Hayır, hayır. Sakın sana acıdığımı veya cömert davrandığımı sanma. Hayır, çünkü sen çok bencil bir insansın.'' Jenny'nin sesi çok uzaktan geliyor gibiydi. Konuşurken nefes nefese kalmıştı. ''Ama şunu unutma ki sen benim için gerekli değilsin. Sensiz de yapabilirim.'' Paul karşısında tek başına hareket eden genç bedenin coşmasını seyretti ve gözleri yaşlarla doldu. Hayır, bu genç kızın kaybolmuş, toz pembe çocukluğu için ağlamıyordu. Hayır, kendi alçak ve sefil yaşantısı için de ağlamıyordu. Ağlamasının tek nedeni kendi yalnızlığıydı. Jenny şiltenin üzerinde kendi kendine sonsuz bir çağlayanda sürükleniyor, engin okyanusları aşıyormuş gibiydi. Sonunda zevkin doruğuna ulaştı, yorgun düşmüştü, kendini bıraktı, bütün bedeni gevşemişti. Paul Jenny'ye baktı ve "Amin," dedi. Paul uzun bir süre yerinden kıpırdamadan olduğu yerde durdu. Jenny Paul'a bakmadan yerinden doğruldu, elbiselerini alıp banyoya gitti. Paul'ün ceketi banyoda asılıydı. Jenny cekete bir göz attı. Pek öyle pahalı kumaştan değildi. Ani bir hareketle ceketin içindeki etikete baktı. Opera meydanının yakınlarındaki büyük bir dükkandan, Printemps'tan alınmıştı. Kısa bir tereddütten sonra Jenny elini ceketin ceplerine daldırdı. Bula bula birkaç kuruş, bir hakeyin metro istasyonundan alınmış bir metro bileti ve ezilmiş bir sigara buldu. Bu kez iç cepleri karıştırdı. Kendi cesaretine kendi de şaşıyordu. Paul'ün iç cebinde 100 franklık banknotlardan meydana gelmiş bir tomar vardı. Ama kimlik kartına benzer hiçbir şey yoktu. Birden banyo kapısı ardına kadar açıldı ve içeri Paul girdi. Pantolonunu giymişti. Elinde eski bir evrak çantası vardı. Çantasını musluğun üzerine koyup açtı ve içinden tıraş sabununu, kemik saplı bir ustura ve bilek kayışı çıkardı. Paul duymamazlıktan geldi. ''Sence bu aşk mı?'' diye üsteledi Jenny. ''Yatıp kalkıyoruz diyelim o kadar.'' Jenny, Paul'ün İngilizce söylediği son sözleri pek anlamadı ama yine kendisine alçak düşürecek bir girişim olduğunu tahmin etti. ''Demek benim bir orospu olduğuma inanıyorsun.'' dedi. ''Ne olduğuna ne olduğuna?'' diyerek anlamamazlıktan geldi Paul. ''Orospu!'' diye haykırdı Jenny. ''Orospu! Orospu!'' ''Yo, rica ederim. Sen yolunu bulmaya çalışan sevimli, geri kafalı kızın tekisin. Paul'ün ses tonu Jenny'yi incitmişti. O söylediğinden olmaktansa orospu olmayı tercih ederim. Ceplerimi niye karıştırıyordun diye sordu Paul. Jenny şaşkınlığını belli etmeksizin kim olduğunu öğrenmek için dedi. Kim olduğunu öğrenmek için diye tekrarladı Paul. Dikkatli bakarsan gerçek kimliğimin ön düğmelerimin arkasında gizli olduğunu görürsün. Jenny gözlerini boyuyordu. Paul usturasını bilemek için deri kayışın bir ucunu musluğa geçirdi ve alışkın ellerle usturasını bilemeye başladı. Şimdilik giysilerini büyük dükkanlardan aldığını biliyoruz dedi Jenny. Bu pek bir şey sayılmaz ama yine de bir başlangıçtır. Başlangıç değil, sonuçtur dedi Paul. Biraz önce yuvarlak odadaki büyüleyici hava burada kaybolmuştu. Banyonun buz gibi fayansları ikisini de olumsuz yönde etkiliyordu. Ama Jenny kendini koyuvermedi. Konuşmayı sürdürmek için çaba gösteriyordu. Paul'e kaç yaşında olduğunu sordu. Önümüzdeki hafta sonu 93 olacağım, dedi Paul. Ya, hiç göstermiyorsun. Paul usturayı yüzünde gezdiriyordu. Yüksek okula gittin mi, diye sordu Jenny. Tabii ki gittim. Kongo Üniversitesi'nde balinaların nasıl ırzına geçilir onu öğrendim. Berberler genellikle üniversiteye gitmezler. Berbere benzediğimi söylemek istiyorsun. Yo, dedi Jenny. Ama elindeki ustura berberlerin kullandığı usturalardan. Ya da delilerinkinden. Paul'ün sesi hiç de şaka edermiş gibi değildi. Demek niyetin beni kesmek, dedi Jenny. Bu söylediğin yüzüne ismimi yazmaktan farksız olur. Hani şu kölelere yaptıkları gibi mi? Köleler kaba etlerinden damgalanırlar, dedi Paul. Oysa ben senin özgür olmanı istiyorum. Özgür mü? Bu kelime Jenny'ye çok ters geliyordu. Ama ben özgür değilim ki, dedi. Jenny, Paul'ün aynadaki görüntüsüne baktı. Paul çenesini yukarıya kaldırmış, usturayı boynunda gezdiriyordu. Savunmasız olduğu o tek anda tüm erkekliği tehdit altındaymış gibiydi. Sana bir şey söyleyeyim mi, dedi Jenny. Benimle ilgili hiçbir şey bilmek istememenin tek nedeni bütün kadınlardan nefret etmen. Kadınlar sana ne yaptı? Kadınların bir kısmı beni çok iyi tanıdıklarını, bir kısmı da benim onları hiç tanımadığımı iddia ettiler. İkisi de aynı derecede can sıkıcıydı. Ama ben kim olduğumu söylemekten çekinmiyorum ki, 20 yaşındayım. Yeter, kes artık, diye haykırdı Paul. Boşuna uğraşma, kafanı da fazla yorma. Jenny yeniden konuşmak için ağzını açtı. Ancak Paul usturayı ona doğru çevirmişti. Yeter dedim, sus artık, anlamıyor musun? Kes artık. Biliyorum güç bir şey bu. Ama dayanman gerek, dayanacaksın. Jenny sustu, Paul'e acıyordu. Paul usturayı çantasına koydu. Yüzünü çalkaladı, kuruladı ve iki eliyle lavabonun kenarlarına tutunup ne kadar dayanıklı olduğunu yokladı. Sonra çok yumuşak bir sesle konuşmaya başladı. Nerede o eski musluklar? Artık onlar da bulunmaz oldu. Bence bir arada kalmamızı sağlayan bu musluklar. Sen ne dersin? Paul elini aynanın üstüne uzatıp sert ve küt parmaklarıyla Jenny'nin makyaj malzemelerini teker teker elledi. Hareketlerinde büyük bir incelik ve yumuşaklık vardı. Seninle mutlu olduğumu sanıyorum, dedi Paul. Hiç beklenmedik bir anda yavaşça Jenny'yi yanağından öptü ve arkasına dönüp banyodan çıktı. Jenny arkasından seslendi. Bir daha, lütfen bir daha öp beni. Jenny aceleyle makyajını bitirdi. Paul'ün son andaki yumuşaklığı çok hoşuna gitmişti. Derhal giyinip, şimdi geliyorum, hazırım diye neşeyle seslendi. Jenny banyonun kapısını açıp loş ışıklı koridora geçti. Bu kez evden birlikte çıkabilir miyiz diye sordu. Paul'ün artık bu isteğine karşı koymayacağını biliyordu. İçeriden hiçbir cevap gelmedi. Paul gitmişti bile. 9. Bölüm. Oda çiçeklerle donatılmıştı. Pencere diplerini saran, musluktan lavabodan fışkıran, masanın üzerine örten çiçekler. Yalnız yatak boştu. Paul oda kapısında durup kaynanasının marifetlerine bir göz attı. İçeri girip girmemekte kararsızdı. Krizantemlerin ağır kokuları midesini bulandırıyordu. Ama midesini bulandıran yalnız bu değildi. Ölü yıkayıcılarını andıran otelin kapıcısı Raymond'ın sözleri de üzerinde aynı etkiyi yapıyordu. Raymond, Paul'ün yanından geçip odaya girdi. ''İyi olmuş değil mi?'' dedi. ''Siz aynı fikirde değil misiniz?'' ''Odada her şey var, bir tek Rosa eksik.'' diye mırıldandı Paul. ''Kaynananızın bir şeyler yapması gerekiyordu. Ben de bu odayı açtım. Burası güzel, sessiz bir odadır. Yalnız şu dolap işi bozuyor. Tahtaların arasında kurt olsa gerek. Dolabı kemirdikleri duyuluyor. Raymond kel kafasını dolabın içine sokup tahtayı kemirirmiş gibi gürültüler çıkarmaya başladı. Bu odayı hep Güney Amerikalılara veririm dedi çok bilmişçesine. Bahşiş vermeyen tek müşteriler onlardır. No tengo dinero, bozuk yok derler. Manana manana, yarın yarın derler ama bir türlü vermezler. Paul acı acı gülmeye başladı. Kusura bakmayın beyler, otelimiz dolu. Yalnız cenaze odası boş dedi kendi kendine. Raymond bu acı şakayı anlamadan güldü. Yaşa patron, gülmek sana yakışıyor. Paul odaya arkasını dönüp merdivenlerden indi ve giriş önüne çıktı. Burada yaşı belli olmayan iri yarı bir kadın, otel müşterilerinin isimlerinin kayıtlı olduğu büyük defteri karıştırıyordu. Paltosunun altından rengarenk eteği görülüyordu. Kadın Rosa'nın arkadaşıydı. Arada sırada uğrar, müşteri tavlardı. Paul kadının yanından geçerken defteri kapadı ve kendi odasına girdi. Oda kapısını kapatmamıştı. Otelde yeni birileri yok galiba dedi kadın. Ne dersin Paul, at yarışları için seninle bahse girelim mi? Paul cevap vermedi. Zavallı Rosa ile bana at yarışlarıyla ilgili önceden ipuçları veren bir kadın vardı. İkimiz de bahse girmeye bayılırdık. At yarışları bizi oyalardı. Hele zavallı Rozacık atları ne çok severdi. Hatta son günlerde bir at satın almayı bile düşünüyorduk. Kadın Paul'ün dinleyip dinlemediğine aldırmadan konuşuyordu. Rosa atlardan hiçbir şey anlamazdı, dedi Paul. Amma da laf ettin. Rosa atlar hakkında pek çok şey bilirdi. Hatta sirkteki dostları ona ata binmeyi bile öğretmişlerdi. Paul masanın önündeki iskemleye oturdu. Kadının sözleri canını sıkmaya başlamıştı. Yorgun bir sesle, ''Hangi sirkteki dostları?'' diye sordu. ''Aa, haberin yok mu? Rosa 13 yaşındayken evden kaçıp bir sirkin peşine takılmıştı. Bunları sana söylememiş olması çok tuhaf.'' Paul kadını susturmak istiyordu. Karısının bir orospunun gözüne girebilmek için onun hoşuna gidecek hikayeler uydurması Paul'ü deliye çevirmişti. Yoksa karşısındaki bu sokak kadını kendi karısını ondan daha mı iyi tanıyordu? Kadın Paul'ün tedirginliğini fark etti ve kendi kendine bir şeyler mırıldanarak yukarı çıktı. Paul kadının şu son sözlerini ister istemez duydu. Neden yaptı Rosa bu işi? Üstelik amma sırasız bir zamanda oldu. Oteldeki büyük yarışa, final kupasına tam 3 gün kalmıştı. Otelin giriş kapısından genç bir adam içeri girip Paul'ün önünde durdu. Üzerinde bir yağmurluk vardı. Elinde hava yollarına ait bir çanta taşımasından, konuşmasından önce kendisine bir söz söylenmesinin beklenmesinden, kuşkulu bakışlarından Paul delikanlının Amerikalı olduğunu anladı. Paul bu kuşkulu, bu kaçamak bakışları artık kanıksamıştı. ''Oda mı istiyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, Düsseldorf'tan geliyorum. Kışlar orada bitmek tükenmek bilmiyor da.'' Hepsi aynı şeyleri söylerlerdi. Bu asker kaçaklarının haline Paul acırdı. Hepsi aynı rolü oynarlar, üstelik kötü bir şekilde oynarlardı. Anlıyorum, dedi Paul. Sıkıldınız, hava değişikliği için hiç kimseye hiçbir şey söylemeden oradan ayrıldınız. Öyle değil mi? Delikanlı başıyla doğruladı. Pasaportum birkaç gün içinde elimde olacak. Paul arkasındaki gözlerden bir anahtar alıp yukarıya çıkmaya başladı. Rosa'nın cenaze odasının yanındaki odanın kapısını açtı. Delikanlı içeri girip elindeki çantayı yatağın üzerine bıraktı ve Paul'e döndü. Bakışlarıyla teşekkür edermiş gibiydi.